Onların düzenleri, nizamları, dinleri aleyhinde konuşuyordu. Yanlışsınız diyordu. Bugün yalnızca İslam'ı anlatanlar, mevcut yanlışlara temas etmeyenler, batıl düzenlerin batıl olduğunu söylemeyenler, peygamberi bir yol takip etmemektedirler. Nefsinle mücadele et ki insan olasın. Neden bu kitapla mücadele ediyorsun? Bu kitap sana nefsinle mücadeleyi emretti. Şeytanınla mücadeleyi emretti. Be hey kafir, sen neden bu kitapla mücadele ediyorsun? Farzları zor, haramlardan, farzları yapmak zor, haramlardan kaçınmak zor, öyle mi zannediyorsunuz? Vallahi farzları yapmak zor değil, haramlardan kaçınmak da zor değil. Fakat haramları yapmak aslında zordur. Aslında haramlarla dolu bir hayat, zor bir hayattır.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, bugün Fussilet suresine başlıyoruz. Fussilet suresi de daha evvel ele aldığımız sureler gibi Mekki surelerden, Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından önce nazil olmuş olan bir sure. Rivayetler bunu gösteriyor. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra Mekke müşriklerinde bir korku peyda oldu. Korktular. Müslümanların sayısının arttığını gördükçe korkuyorlardı. Hamza gibi önemli birisi Müslüman olacak olursa, çok cesur, cesaretiyle tanınan Hamza, hem peygamberin amcası hem de Mekke'nin önde gelenlerinden Abdülmuttalib'in oğlu ve aslan avcısı olarak tanınan cesaretli Hamza, onun iman etmesiyle gözleri korkmuştu. Müslümanların sayısının arttığını görüyorlar ve önemli insanların da artık yavaş yavaş Müslümanlaştığını görüyorlardı. Korku içerisindeydiler. Hazreti Ömer daha henüz bazı rivayetlerde bu sure nazil olduğu zaman Müslüman olmamıştı ama Hamza gibilerin Müslüman olması bile onları korkutmaya yetmişti. Allah Azze ve Celle kafirlerin kalplerine korkunuzu koyar. Bir kişi aranıza katılsa ödleri kopar. Sayınızın çoğalmasından korkarlar. Çünkü onlar o saltanatın ellerinden gideceğinden korkmaktadırlar. Sayınızı çoğaltmalısınız. Herkes öğrenecek ve öğretecek mahallesinde, çevresinde, akrabaları arasında, iş hayatında. Çevresinde kimler varsa öğrenecek ve öğretecek, kapılarına gidecek, ayaklarına gidecek, anlatacak. İnsan bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Herkes bildiğini anlatmak zorunda. İlla da ilim sahibi olmak da gerekmiyor. Arapça okumuş olmak da gerekmiyor. Herkes bildiklerini anlatmak zorunda. Sonra o anlattıklarını bir araya toplamak zorunda. Sonra onlarla bir cemaat teşkil etmek zorunda. Çünkü sadece anlatmakla da bir yere varılamaz. Hazreti Hamza'nın iman etmesiyle kafirlerde büyük bir korku başlıyordu. Ve sure kafirlerin korkularına temas eder. Mekki surelerin ele aldığı konular iman üzerinde daha çok durur Allah Azze ve Celle Mekke'de. Mekki surelerde, yani hicretten evvel nazil olmuş olan surelerde Allah Azze ve Celle iman hakikatlerini anlatırken bugün anlatıldığı gibi anlatmaz. Tevhidi anlatırken Allah'ın varlığı ve birliği şeklinde anlatmaz. Onu zaten herkes bilmektedir. Mekke'nin putperesti de Allah'ın varlığını ve birliğini bildiği için Allah Azze ve Celle o meseleye çok temas etmez. Kur'an'ın hedefinde ateizm yoktur. Çünkü zaten ateistler her zaman azdır. Allah Azze ve Celle'nin hedefinde daha çok şirk vardır. Çünkü insanlar Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etseler de ona ortak koşarlar. Allah'ın yetkilerini insanlara verirler. O yüzden Mekki sureler daha ziyade Allah'ın uluhiyeti ve rububiyeti üzerinde durur. Onun ilah olduğu, ondan başka Rabbin olmadığı, onun dediğinin olması gerektiği, kanun koyanın o olduğu, terbiye edenin o olduğu, ondan başkasının böyle bir yetkiye sahip olmadığı üzerinde durulur. Allah Azze ve Celle bu şekilde kalplerde sağlam bir iman yerleştirmek ister. Sadece Allah'ın varlığı iman değil. Allah'ın varlığını, birliğini bilmek, iman etmek demek değil. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etse de Ebu Cehil gibi, sonra onu ortaklar koştuktan sonra ne ehemmiyeti kalır? Kur'an nasıl bir Allah'tan bahsediyorsa o şekilde inanmak zorundayız. Allah'ın Kur'an'ında tarif ettiği gibi bir Allah anlayışı, Kur'an'da anlatıldığı şekilde bir iman. Mekki sureler uzun yıllar boyunca bu konulara temas etti. Allah Azze ve Celle bu şekilde bu gerçeği kalplere yerleştirdi. Tekrar ede ede. Çünkü insanoğlu unutmaktadır. O yüzden Allah Azze ve Celle tekrar eder. Bir hakikati sadece bir yerde anlatıp bitirmez. O hakikati Kur'an'ın değişik yerlerine serpiştirir. Peygamber kıssalarında o hakikatlere tekrar tekrar temas eder. Bizi aynı noktaya geri döndürür. Allah ilmi olmadığından mı tekrar etmek zorunda kalır? Haşa. İnsanların ihtiyacı onadır da ondan. Hastalık aynıdır. Şirk hastalığı vardır tüm dünyada. Onun için herkesin o hastalıktan öncelikle kurtarılması gerekmektedir. O yüzden Allah kitabında tekrar eder. Yoksa Allah'ın ilmi elbette ki sonsuzdur. Kainat zaten bunun bir delilidir. İsteseydi her satırında bambaşka ilimlerden bahsederdi. İsteseydi aynı kelimeyi Kur'an'da bir kez bile tekrar etmezdi. Öyleydi ilmi, fakat insanların bu kadar ilme ihtiyacı yok. İnsanların şirkten kurtulmaya ihtiyacı var. Onun için Allah Azze ve Celle aynı gerçek üzerinde durur. Ta ki bir insan Kur'an'dan birkaç sayfa bile okusa o temel gerçekleri o sayfelerde görmüş olsun diye. Nereyi ezberlerse ezberlesin, nereyi okursa okusun, bazı temel gerçekleri birkaç sayfa bile okusanız orada mutlaka görürsünüz. Allah'tan başka ilahın olmadığını, ahiret anlayışını, bunun gibi temel bir takım iman esaslarını birkaç sayfa bile bilseniz yine orada bulursunuz. Çünkü onlar hep tekrar edilirler ama usandırmadan. Mevzu öyle bir güzel getirilir ki oraya tam yerine konur taş. Ve o şekilde o gerçek bir kez daha hatırlatılır, unutturulmaz. Bazı gerçekleri kabul ettirmek için tekrar etmek gereklidir. Ve o gerçekleri unutturmamak için de tekrar gereklidir. O yüzden insanı yaratan Allah insanı tanımaz olur mu? O yüzden tekrar ediyor. Mekki sureler iman üzerinde duruyor. Mücadele üzerinde duruyor. Sabır üzerinde duruyor. Ey Resulüm, onların yaptıklarına sabret. Fasbir inne va'dallahi hak. Sabret, çünkü Allah'ın sana olan vaadi gerçektir. Sana vereceğim diyorsa verecektir. Gelecek günler daha güzel olacak diyorsa öyle olacaktır. Sana büyük bir ümmet verilecek ey Resulüm, sabret. Ve ey o peygamberle birlikte iman edenler, sabredin. Önünüzde güzel günler var. Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanlara sabrı tavsiye eder. Mekki surelerin konuları buna benzer mevzulardır. Ahkam daha çok Medine'de nazil olmuştur. Hükümler, namazın dışında Mekke'de fazla bir hüküm yoktur. Bir tek namaz farz kılınmış. Şirk haram kılınmış. Bazı hayvanlar, yasak olan bazı hayvanlar belirtilmiş. Fakat içki gibi, kumar gibi, faiz gibi bir takım mevzular, bütün bunların hepsi de Medine'ye bırakılmıştır. İslam devleti kurulacak ki ondan sonra bu hükümler gelecek. Allah Azze ve Celle'nin yöntemi budur. Çeyiz gibi biriktirelim diye bize ayetlerini hepsini birden göndermez. Çeyiz gibi biriktirelim diye, sonra lazım olunca kullanalım diye o şekilde ahkam ayetlerini indirmez. O Allah'ın yöntemi değil, o insanların yöntemi. Allah'ın yöntemi lazım oldukça indirmektir. Müslümanlar İslam devleti kurarlar, medeniyetlerini kurarlar. Ondan sonra bir takım hükümler lazım olur. Savaşırlar. Savaşla ilgili, ganimetle ilgili bazı hükümler gerekir. Allah Enfal suresini indirir, hükümleri belirtir. İnsanlar içkiden, kumardan sorarlar. Allah ayet indirir, hükmünü belirtir. Cihat yaparlar, cihatla ilgili, savaşla, barışla ilgili bir takım hükümlere ihtiyaç duyarlar. Allah ayetlerini indirir, hükmünü belirtir. Böylece Allah Azze ve Celle bu hareketin kendinin hareketi olduğunu ortaya koyar. Bu hareket Allah'ın hareketidir. Allah yönlendirmektedir. Mekke'de buna benzer mevzular üzerinde durulur ve bütün insanlara şu mesaj verilir. Ayetlerin böyle peyderpey gelmesi insanlara şu mesajı verir. Bu hareket Hazreti Muhammed'in kendi hareketi değil sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ortaya attığı bir dava değil. Bu dava onun şahsi davası değil. Ve o aynı zamanda özgür de değil. İstediği gibi davranma hakkına sahip de değil. O isterse taviz verir, isterse dik durur. Yok öyle bir şey. O da özgür değil. O da Allah'a itaat etmek zorunda. Kur'an ona ey Resulüm kafire itaat etme der Mekke'de. Mekki surelerde. Ve o da kafire itaat etmez. Bu şekilde bütün insanlar anlar ki Hazreti Peygamber özgür değil, istediği gibi davranamıyor. Allah'ın yönetimi altında. Dolayısıyla herkes öyle olmak zorunda. Hiç kimse ben kafama göre İslam'a hizmet ederim diyemesin diye. Önemli olan hizmet değil mi canım? Önemli olan budur. Allah'a hizmet edelim mi nasıl olursa olsun diyemesinler diye. Hazreti Peygamber olsan bile özgür değilsin. Onun, o bile Allah'a itaat etmek zorunda. Kafasına göre davranamıyor. Olaylara göre, şartlara göre eğilip bükülmek istese bile haşa yine de Allah müsaade etmez. O zaten böyle bir şey yapmazdı ama Allah Azze ve Celle de müdahale ederek hiç kimsenin özgür olmadığını anlatmak istiyordu. Mekki sureler bu şekilde harekete yön veriyordu. Mekke stratejisini belirliyordu. Önce nasıl davranılacak, sonra nasıl davranılacak, sonra daha sonra nasıl davranılacak? Bunların hepsini Allah Azze ve Celle yönlendiriyordu. Hareketin metodunu benden alacaksınız diyordu Mekke'de. Stratejinizi benden alacaksınız, kafanıza göre davranmayacaksınız. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanları pişirdi, olgunlaştırdı. Çeşit çeşit imtihanlara soktu. Onlara sabrı öğretti. Ama bize öğretildiği gibi değil. Allah başka türlü öğretti. Lafla değil, hayatın içinde öğretti. Teorik olarak değil, pratik olarak öğretti. Mücadeleyi emretti. Dik duracaksınız dedi. Kafire itaat etmeyeceksiniz dedi. O zaman sabretmeniz gereken günler geliyor tabii ki. Dik durunca, eğilmeyince kafirlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Ama bir sene, ama beş sene, ama on sene sonra güçlendiğinizi gördükleri zaman zulmetmeye başlarlar. O güne kadar belki çok seslenmezler ama güçlendiğinizi gördüklerinde Hamzaların, Ömerlerin Müslüman olduğunu, valilerin, bakanların katıldıklarını, kodamanların, zenginlerin katıldıklarını gördüklerinde, milyonların katılacağını hissettiklerinde o zaman yapacaklarını yapmaya başlarlar. Vallahi Azze ve Celle de işte o zaman müminlere sabredin der. Sabredeceksiniz. Başınıza bir şeyler gelecek. Siz dayanacaksınız. Sabır demek ki böyle bir şeymiş. Bize anlatıldığı gibi değil. Pasif olmak demek değilmiş sabır. Mıymıntı olmak değilmiş. Miskin olmak değilmiş sabır. Her ne yapılırsa yapılsın sessiz kalmak değilmiş sabır. Tam tersine onlara karşı mücadele etmek, mücadele ederken başına gelenlere dayanmakmış sabır. Bize böyle öğretilmedi. Başınıza her ne gelirse gelsin, hangi zalim size ne, hangi zulmü yaparsa yapsın sabret dediler. Halbuki sabır o değildi. Sabır o zalimle mücadele ederken başına gelenlere sabretmekti, dayanmaktı. Birçok kavramın içini boşalttılar. Kendilerine göre bir din meydana getirdiler. Ilımlı bir din. Her şeye sessiz kalan, uyuşuk bir din meydana getirmek istiyorlar. Allah'ın kitabını okuyanlar bu gibi sapmalardan korunacaklardır. Çünkü kitap nasıl bir din olduğunu göstermektedir. Allah bizden ne istiyor? Nasıl bir Müslüman istiyor? Dik duran bir Müslüman mı? Eğilip bükülen bir Müslüman mı?
Allah Azze ve Celle nasıl istiyor? Hücum etmemizi mi istiyor? İtaat etmemizi mi istiyor? Yoksa dik durup itaat etmeyip hücum da etmememizi mi istiyor? Allah kitabıyla bize bunu gösteriyor. Mekki surelerde bunları görürsünüz. Geçmiş milletlere gelen azapları okursunuz. Ekseriyetle geçmiş milletlerle ilgili o kıssalar, geçmiş peygamberlerin kıssaları, onların o kavimleriyle yaptıkları mücadeleler Mekki surelerde anlatılır. Allah Azze ve Celle bu şekilde o günün Müslümanlarına da şu mesajı verir. Bu dava sizin davanız değil sadece. Sizden evvelkiler de aynı dava için mücadele ettiler. İlk defa siz bu dava uğrunda mücadele etmiyorsunuz. İlk defa sizin başınıza gelmiyor bu zulümler. Sizden evvelden nice peygamberler geldiler. Onlar da dayandılar, sabrettiler. Siz de sabredeceksiniz. Aynı ağacın yapraklarısınız, aynı ağacın dallarısınız. Hazreti Adem'den beri bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele şimdi size, sıra size geldi, sancak size verildi. Şimdi siz bu sancağı dalgalandıracaksınız. Bu mücadeleyi artık siz yapacaksınız, başkalarına bırakmayacaksınız. Kur'an'ı okuyanlar bugün geliyormuş gibi okuyacaklar. Anlamak istemiyor musun Kur'an'ı? O halde böyle okuyacaksın. Anlamak isteyenler kendine nazil oluyormuş gibi okuyacaklar. Bugün geliyor gibi okuyacaklar. O zaman bugüne hitabını görecekler. Bugün nasıl bir mesaj veriyor, o zaman anlayacaklar. Aksi halde tarih kitabı okur gibi okumuş olurlar. Geçmiş peygamberlerin başına şunlar geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Allah'ın muradı tarih bilgisi vermek değildir. Allah Azze ve Celle davasını ortaya koymaktadır ve mücadeleyi emretmektedir. Bizden aynısını istemektedir. Mekki sureler bunlara temas eder. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bu sureyi geceleri okurdu. Bu sureyi Utbe bin Rebi'a'ya da okumuştu. Gelip kendisine bir takım tekliflerde bulunacak bu adam. O noktaya temas edeceğiz. Bu sure başlarken Hamim diye başlıyor. Tenzilun minerrahmanirrahim. Hamim iki tane harften ibarettir. Manasını Allah bilir. Müteşabihattandır. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin başlarında buyurur ki Huvellezi enzel aleykel kitabe minhu ayatun muhkemat hunne ummul kitab. Ey Resulüm, o Allah öyle bir Allah ki sana bu kitabı indirdi. Bu kitabın bir kısmı muhkemdir, manası açıktır. Onlar kitabın anasıdırlar. Ona göre davranacaksınız. Muhkemlere göre, anladıklarınıza göre, anlaşılabilecek olanlara göre. Ve ukarı müteşabihat, bir de bir kısmı da var ki müteşabihtir. Birbirine benzer birkaç manaya gelme ihtimali olur. Birbirine benzeyen yerler olur. Birkaç manaya gelme ihtimali olur. Acaba şu mu yoksa şu mu? Bazen kopkoyu bir müteşabihdir. Hiçbir şey anlayamazsınız. Bazen kısmidir müteşabihlik. Belki ilim sahipleri o gibi müteşabihleri anlayabilirler. Hiç anlaşılmayacak olan müteşabihler, Hamim gibi, Yasin gibi, Elif Lam Mim gibi. Bunların üzerinde 20 kadar görüş beyan edilmiştir. Bir kısmına göre bunlar surenin ismidir. Yani mesela bu sureye Fussilet suresi dendiği gibi Hamim de denir. Hamim secde de denir. Secde ayet olduğu için surede. Secde suresi Hamim secde de denir buna. Allah Azze ve Celle'nin muradını tam olarak bilemiyoruz. Fakat üzerinde değişik görüşler var. Bunun gibi yerler 29 yerde var. Kur'an'ın 114 suresinin 29 tanesi bu şekilde başlar. Elif, Lam, Mim gibi Bakara ve Ali İmran'da iki tane. İkisi bu 29'un ikisi medenidir. Yani Bakara ile Ali İmran. Geri kalan 27'si Mekki'dir. Sure bu şekilde bir harf ile huruf-u mukatta'a denilen kesik kesik harfler, yani ha, mim gibi, ya, sin gibi, elif, la, mim gibi kesikli harfler. Böyle bir kelime yok Arapçada. Ha, mim diye bir kelime yok. Yasin diye bir kelime yok. Elif, la, mim diye bir kelime yok. Bunlar harflerin okunuşudur. Dolayısıyla bir manası yok. Bildiğimiz bir manası yok. Allah Azze ve Celle bunlar ile neyi murad etti acaba? Bazıları bunlar surenin ismidir derler. Halbuki hamim olarak başlayan başka sureler de var. O zaman isimler birbirine karışır. Bazıları Kur'an'ın isimlerindendir derler. Bazıları Allah'ın isimlerindendir demişlerdir. Bazıları Allah'ın isimleriyle birlikte başka isimler de vardır demişlerdir. Mesela Elif, La, Mim'in Elif'i Allah, Allah'ın Elif'i. Lam, Cibril'in Lam'ı, Mim ise Muhammed'in Mim'i demişler. Yani Lam ile Mim Allah'ın isminden başka birilerinin ismine işaret ediyor demişlerdir. Daha başka görüşler var. Mesela Allah ile Resulü arasında şifredir diyenler var. Hamim'in manasını sadece Resulullah bilir diyenler. Nasıl ki mesela bir padişah bir valisine bir mektup gönderse, halka okuması için bir ferman gönderse, padişah halk için olanı halka okur, halk anlasın diye. Ama bir de kendisi için özel bir not olabilir. Onu ancak kendisi okur, halka onu açıklamaz. Aynen öyle Allah Azze ve Celle kainatın sahibi, kainatın padişahı, valisine, Hazreti Peygamber'e bir mektup göndermiştir halk için. Halka okusun diye. Kur'an'ın büyük bir kısmı muhkemdir. Manasını anlamak mümkündür. Fakat bir de Hazreti Peygamber için özel olan bir takım notlar olabilir. Hamim gibi, Elif, Lam, Mim gibi, Yasin gibi. Hazreti Peygamber onu anlasın diye, belki onunla ona yön vermek için, bilemediğimiz bir takım manaları keşfetmesi için, böyle bir takım ayetlerle ilgili Hazreti Peygamber acaba ashabından bazılarına özel bir takım bilgiler verdi mi? Bunun gibi ayetleri özel sahabesinden özel olanlarına, ilim sahiplerine mesela öğretti mi? Mesela Ebu Bekirlere, Ömerlere, özellikle Ali'ye, Muaz'a mesela öğretti mi? İbni Mesud'a acaba bununla ilgili bir şeyler söyledi mi? Böyle bir rivayet elimizde yok. Allah Resulü'nün bu gibi harfler, huruf-u mukatta'a hakkında bir şeyler söylediğine dair elimizde bir delil mevcut değil. O da bizim gibi okuyordu bunu sadece. Ashabının bu hususta belki kendisine bir takım soruları olmuş da olabilir. Hepsi bize gelmemiş olabilir. Fakat Allah Resulü'nün bu gibi ayetlerle ilgili bize verdiği kesin bir bilgiye sahip değiliz. Belki onu kendisine saklıyordu. Belki bir başka görüşün ifadesine göre bu gibi harflerin bazı surelerin başına konulmuş olması kafirlere meydan okumak içindir. Ey kafirler, siz bu Kur'an'ın insan kelamı olduğunu söylüyorsunuz madem. Haydi o zaman bu Kur'an böyle harflerden oluşuyor. Ha, mim gibi, elif gibi, lam gibi, mim gibi harflerden oluşuyor. Ya gibi, sin gibi, kef, he, ye, ayn, sad gibi harflerden oluşuyor. Haydi benzerini yazsanıza. Madem ki insan kelamıdır diyorsunuz. İnsan kelamı gibi bu da harflerden oluşuyor. O yönüyle benzer belki. Haydi benzerini yazsanıza o zaman. Harflerden oluşuyor madem. Allah Azze ve Celle bu şekilde meydan okuyor. Haydi ha'dan, mim'den oluşuyor. Kef'ten, ye'den, ayn'dan oluşuyor. Haydi benzerini yazsanıza. Bu harflerin huruf-u mukatta'a denilen kesikli harfler hangi surede gelmişse, mesela Yasin suresinde, Yasin vel Kur'anil Hakim, Allah Azze ve Celle ondan sonra mutlaka Kur'an'la ilgili bir şey söyler. Elif, la, mim mesela Bakara'da, Ali İmran'da. Zalikel kitab la raybe fih der. Allah Azze ve Celle ne zaman böyle elif gibi, elif, la, mim gibi, hamim gibi, yasin gibi bir şey, bir böyle başlatırsa suresinin huruf-u mukatta'a ile başlarsa, Ondan sonra Kur'an'la ilgili bir şey söyler. Haydi Kur'an'ın benzerini getirin demek ister. Kur'an'a yemin eder. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim olan, hikmetli olan ve hükümler koyan Kur'an'a yemin olsun ki der. Böylece bu görüşün doğruluğuna bir işaret tespit etmiş oluyoruz. Böyle diyenlerin görüşünün doğru olma ihtimali daha fazladır. Yani ya bu Allah ile Resulü arasında bir şifredir, yahut da Allah Azze ve Celle'nin bir meydan okumasıdır. Yani ey kafirler, haydi Kur'an harflerden müteşekkildir. Haydi siz de onun gibisini yazsanıza. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi vad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Eğer şu kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz şu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, gerçekten hakikaten şüphe ediyorsanız, yalan söylemiyorsanız, samimiyseniz, o zaman haydi şu Kur'an'ın surelerinden bir tane suresinin benzerini getirsenize. Ved'u şuhedâekum min dûnillâh. Çağırın çağırabildiklerinizi, bütün profesörlerinizi, bütün edebiyatçılarınızı, bütün alanlarda uzmanlarınızı, ister fizik alanında, ister kimya alanında, ister edebiyat alanında. Haydi Kur'an nasıl ki gayipten haberler veriyor, siz de gayipten haberler verin. Haydi Kur'an'ın fesahatına, belagatına, yüksek edebiyatına ulaşmanız mümkün değil. Haydi ulaşın. Haydi öyle cümleler, terkipler meydana getirin ki onlarda kimse bir hata bulamasın. En ufak bir çelişki görülmesin. Kısa bir kelimeyle çok büyük manalar ifade edilsin. Haydi gelin bilinmeyen, mesela astronomiyle ilgili, göklerle ilgili bilgiler içine yerleştirin ve dediğiniz 100 sene, 1000 sene sonra ortaya çıksın. Haydi gelecekle ilgili filan milletin başına şu gelecek deyin mesela, dediğiniz çıksın. Olmayacak. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadınız ve yapamayacaksınız. وَلَنْ تَفْعَلُوا. Kıyamete kadar da, ebediyen de yapamayacaksınız. Çünkü Allah sonsuz ilim sahibidir. Size böyle bir ilim vermedi. Onun ilmi sizde olmadığı için onun gibisini yazamayacaksınız. Onun ulaştığı edebiyata ulaşamayacaksınız. Sadece edebiyatı değil, fesahatı, belagatı değil. Sadece az lafla, az kelimelerle çok mana ifade etmesi değil. Sadece gayipten haberler vermesi de değil. Sadece fizikten, matematikten, astronomiden, denizin dibinden verdiği bir takım bilimsel haberler de değil. Haydi diyelim ki onlardan da vazgeçtik. Siz Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyeti meydana getirsenize, haydi Kur'an'ın medeniyeti gibi, Kur'an'ın hukuku gibi bir hukuk sistemi meydana getirsenize, haydi Kur'an'ın hareket metodu gibi, stratejisi gibi bir hareket metodu meydana getirsenize, haydi Kur'an'ın nefisleri değiştirmesi gibi insanları o cahiliye bataklığından alıp da Hazreti Ömerler seviyesine çıkarması gibi, haydi siz de insanları yükseltsenize, nefisleri terbiye etsenize, ruhlara şekil versenize, haydi insanları medeni yapsanıza, öyle esaslar ortaya koysanıza, yapamadınız ve yapamayacaksınız. O halde fettakun nara leti ve kuduhan nasu vel hicara. O halde korkun Allah'tan, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneminden korkun. O iddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanmış olan cehennemden korkun. Madem benzerini getiremediniz ve getiremeyeceksiniz, o halde korkun ateşten. O ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Korkun o ateşten. Kur'an'ın benzerini getirin. Getiremediler. 10 tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. 1 tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. Böylece savaşmak zorunda kaldılar. Cahiz'in dediği gibi, muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharebey bil suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Ha, mim gibi harflerden oluşmuştu. Haydi Kur'an'a o şekilde karşı koyun, medenice. Kur'an size kılıç çekmedi. Haydi medenice Kur'an'a karşı koyun. Madem ki Kur'an meydan okuyor, getiremezsiniz diyor. Bir tane suresinin benzerini getirin. Onun gibi musikisi olsun. Onun gibi manaları olsun. Onun gibi çelişkiler olmasın. Onun gibi gaybtan haberler versin. Onun gibi bilimsel haberler versin. Onun gibi bir hukuk mucizesi olsun. Onun gibi nefisleri terbiye etsin. Onun gibi bir medeniyet meydana getirsin. Onun gibi hareketi idare etsin, sevk etsin, yönlendirsin. Onun gibi bir eğitim programı olsun. Kur'an'ın mucizelerini bazı alimlerimiz üç kısma ayırmışlar. Mümkün değil böyle bir ayrım yapmak. Bunlar belki temel, en temel olanları olabilir. Kur'an'ın mucizelerini tespit etmek, tamamını tespit etmek mümkün değil. Muhammed Ebu Zehra Hoca mesela Kur'an'ın hukukunun, İslam şeriatının bir mucize olduğunu söyler. Kur'an hukuku suçu azaltır. Kur'an'ın hukuku arasında bir çelişki yoktur. İnsanların kanunları arasında çelişkiler olur. Allah'ın kanunları arasında bir çelişki yoktur. Ve adaleti tesis eder Kur'an'ın hukuku. Herkese ne kadar ceza gerekiyorsa o öyle bir ceza sistemi getirir. Ve insanlar arasında kardeşliği tesis edecek, yardımlaşmayı da tesis edecek olan bir takım kanunlar koyar. Onun da bir mucize olduğunu söylemek icap eder. Kur'an'ın hukuku da bir mucizedir. Yalnız geçmişten verdiği haberler veya gelecekten verdiği haberler değil, ya da sadece edebi yönü değil. Ekseriyetle Kur'an'ın mucizesini üçe ayıranlar bunları söylediler. Fakat Kur'an'ın mucizelerini bunlarla sınırlamak mümkün değil. Kanaatimce Kur'an'ın hareket metodu da bir mucizesidir. Kur'an'ın eğitim metodu da bir mucizedir. Öyle bir hareket metodu, öyle bir eğitim metodunu kimse meydana getiremez. Mucizdir. İnsanı aciz bırakır. Kur'an'ın mucizeleri, her asırda yeni mucizeler keşfedilir. Allah Azze ve Celle her alime yeni yeni şeyler tespit etmeyi nasip eder. O yüzden sadece bu kadardır demek, sınırlandırmak doğru olmaz. Ve Hamim ile başlıyor sure. Allah Azze ve Celle bu şekilde meydan okuyor. Sonra yine biraz evvel ifade ettiğim gibi hangi sure böyle başlarsa sonunda, ondan sonraki hemen devamında Allah Azze ve Celle Kur'an'a temas eder. Kur'an'ın mucizevi olduğuna temas eder. Kur'an'a yemin eder. Yasin vel Kur'anil Hakim gibi. Elif, la, mim, zelikel kitab, la raybe fih, huden lil muttakin gibi. O kitap ki onda şüphe yok, o muttakiler için hidayet kaynağıdır. Kur'an'a temas ediyor yani. Elif, la, mim dedikten sonra Kur'an'a temas ediyor. İşaret buyuruyor ki, bu gibi harflerden maksat budur. Kafirlere meydan okumaktır. Haydi ey kafirler, benzerini getirin. Savaşmanıza gerek yok. Haçlı seferleri düzenlemelerine gerek kalmayacaktı. İnne atayna gibi kısa bir surenin benzerini getirseydiler, onun gibi edebi, onun gibi fesahata, belagata sahip, onun gibi gelecekten haber veren inne atayna kel kevser diyecek ve dediği gerçekleşecek. Sana Kevser'i verdik diyecek, sana büyük bir ümmet verdik ve dediği gerçekleşecek. Benzerini getirseydiler, bize karşı Haçlı seferleri tertiplemelerine gerek kalmayacaktı. İşte yazdık diyeceklerdi. İşte sizin kitabınızın bir suresinin benzerini yazdık. O zaman bütün imanlar sarsılacaktı. Bütün müminler dinlerinden döneceklerdi. O zaman o kafirlere katılacaklardı. O zaman bizimle savaşmalarına gerek kalmayacaktı. Bizim gençliğimizi kadınla, içkiyle bozmalarına gerek kalmayacaktı. Demek bunu başaramadılar. Demek medeni bir yolla mücadele etmezler bunlar. Kur'an böyle bir mücadeleyi tercih ediyor evvela. Gelin diyor, bir tane suresinin benzerini getirin. Kavgaya gerek kalmasın. Bir suresinin benzerini getirin. Getirirseniz savaşa gerek kalmayacak. Getiremeyince kılıçlarına sarıldılar. Tarih boyunca Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirmeyi göze alamayınca bize kılıçlar çekmeyi göze aldılar. Demek ki ne kadar zor durumda kalmışlar ki. Demek ki ne kadar zor durumda kaldılar. Bir suresinin benzerini yazabilseydiler savaştan kurtulacaklardı. Demek ne kadar zor durumda bıraktı Allah onları. Tam can damarlarından yakaladı. Yapamayacakları bir şeyi söyledi onlara. Yapamazsınız dedi. Yapsaydılar Kur'an'ın bütün iddiası çökecekti. Yapamadılar. Halen yapamıyorlar. Halen yapamayınca çeşit çeşit iftiralar atıyorlar. Yok irtica diyorlar, yok saldırgan İslam diyorlar, yok aşırı İslam diyorlar. Radikal İslam diyorlar, terörist İslam diyorlar. Çeşit çeşit şeyler söylüyorlar. Bu kadar konuşana kadar bir suresinin benzerini yaz. Her gün kanun koyuyorsunuz, her gün kanunları tekrar değiştiriyorsunuz. Yanlış yapmışız diyorsunuz. Kanunlarınız arasında çelişkiler dolu. Birine bir tokat vursan şu kadar hapis, bir adam adam öldürüyor şu kadar. Çok daha az. Saçma sapan kanunlar koyuyorsunuz. Öyle eğitim modelleri koydunuz ki nesli bozdunuz. Hani bilim gelişecekti, insanların vahye ihtiyacı kalmayacaktı. Bilim gelişti ama insanların vahye ihtiyacı devam ediyor. Bilim insana yön veremedi. Allah'a ihtiyacımız yok dediniz. Bu Allah'ın kelamı değil dediler. Haydi o zaman yazın benzerini. Hepsi bir çeşit bir şey iddia ettiler. Ama benzerini getirememelerinden belli ki bu kelamullah'tır. Allah Azze ve Celle'nin üslubu çok farklıdır. Hamim, tenzilun minerrahmanirrahim. Rahman, rahim olandan bir tenzildir, bir indirilmedir. Yani Rahman ve Rahim olandan indirilmedir. Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatlarından ikisi. Rahman bu dünyada kafir mümin ayırt etmeksizin rahmetiyle muamele eden demek. Rahmeti bol olan demek. Rahman da Rahim de Allah'ın merhamet sıfatlarıdır. Her ikisi de merhametli manasındadır. Her ikisi de rahmet sahibi demek. Aralarında böyle bir fark görenler olmuştur ulemadan bazıları. Rahman kafir ile mümin ayırt etmeksizin bu dünyada herkese karşı merhametle muamele eden, onlara mühlet tanıyan, onlara rızıklarını gönderen Allah, Rahman olan Allah. Bu dünyada Allah kafire, kendisine küfredene bile rızık veriyor. Neden veriyor? Demek ki Rahman isminin gereğince, demek ki Rezzak isminin gereğince herkesin rızkını vermesi gerekiyor. Ve kafire de rızık veriyor. Buradaki rahmet tam bir rahmet değil aslında. Kafire sevdiğinden, ona merhamet ettiğinden değil aslında. Fakat ona rızık verme manasında, belki onu da bazı belalardan koruma manasında, ona mühlet verme manasında rahmet. Bu da bir rahmet. Yoksa kafiri sevme manasında rahmet değil. Allah kafiri sevmez ve onu ona bize olan merhameti gibi bir merhamet göstermez. Rahime gelince kıyamet gününde olan merhameti, sadece Müslümanlara olan merhameti, kıyamet gününde sadece müminlere merhamet eder. Çünkü kıyamet günü adalet günüdür. Bu dünyada Allah imtihan için yarattığı için bu dünyayı, bu dünyada kafire de Müslümana da verir. Fakat ahiret müminler içindir, kafirler için değil. Onun için orada sadece Müslümanlara merhametiyle muamele eder. Ve bu isimler, Rahim ismi özellikle bizi bir taraftan da rahatlatan bir isimdir. El-Muntakim ismi gibi, nasıl ki Allah'ın intikam sahibi olduğunu bilmemiz, kıyamet gününde intikamımızı alacak diye bilmemiz, mazlumları rahatlatır. Irak halkını rahatlatır, Filistin'i rahatlatır, Afganistanlıyı rahatlatır. Burada ezilmiş olanları rahatlatır, zulme uğramış olanları rahatlatır. Madem ki Allah el-Muntakim'dir, intikam alacaktır, o halde rahat olur. Aynı şekilde madem ki Allah Rahim'dir, kıyamet gününde sadece Müslümanlara merhamet edecek, kafire etmeyecek, bu Müslümanı rahatlatır, ona teselli olur. Anlar ki demek ki kıyamet gününde bu dünya gibi olmayacak. Burada Allah herkese veriyor ama orada vermeyecek, o onu rahatlatır. Bu isimlerin bize bildirilmesinin bir hikmeti de bu. Ama burada Hamim dedikten sonra Tenzilun Minerrahmanirrahim denilmesi daha çok şu manayı bize hatırlatıyor. Hamim diyor Allah Azze ve Celle, sonrasında buyuruyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilme. Bu Hamim ve bu sure, bu Fussilet suresi tafsil ile anlatılan bu sure Allah'tan, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilme. Yani ey insanlar, siz bu sureleri, bu kitabı kendiniz için kötü zannediyorsunuz. Halbuki bu Rahman ve Rahim sıfatının gereği sizin iyiliğiniz için, Allah merhametinden dolayı size bu kitabı indiriyor. Ne zannediyorsunuz? Farzları zor, haramlardan, farzları yapmak zor, haramlardan kaçınmak zor, öyle mi zannediyorsunuz? Vallahi farzları yapmak zor değil, haramlardan kaçınmak da zor değil. Fakat haramları yapmak aslında zordur. Aslında haramlarla dolu bir hayat, zor bir hayattır. Size Allah yol gösteriyor kitabıyla. Size yol gösteriyor. Dolayısıyla bu bir rahmettir. Bu kitap nereden geldi, başımıza bela oldu diyenler. Farzlar koyuyor, haramlar koyuyor. Bu kitap nereden geldi diyenler. Kendileri için bu kitabı baş belası görenler. Onlara denilmiş oluyor ki bu Rahman ve Rahim'den indirilmedir. Size bela olsun diye değil, rahmet olsun diye geldi. Size medeniyetin yolunu göstermek için geldi. Nasıl yaşayacağınızı göstermek için geldi. Siz kendi kendinize yol gösteremezsiniz, yol bulamazsınız. Hem Allah gibi bilmezsiniz, insanı tanımazsınız, kainatı da tanımazsınız. İnsanı tanımayan, kainatı tanımayan nasıl olur da insana yön verir? Nasıl olur da medeniyet koymaya kalkar? Kanunlar koyarak insanları hangi hakla bozar? İnsanı tanımıyorsun ki, kainatı da tanımıyorsun ki, nefsi tanımıyorsun, ruhu tanımıyorsun. Nasıl terbiye edeceğini nereden bileceksin? Sen nefsi ne bilirsin de o nefis nasıl terbiye edilir bileceksin. Rahman ve Rahim olan Allah sana kitap gönderiyor. Seni şu uçsuz bucaksız kainatta başıboş bırakmıyor. Çölde bile yalnız kalsan bir kılavuz istemez misin? Nihayetinde ölüm var, başka bir şey yok. Çok çok kılavuz olmazsa, su da bulamazsan, bir yerleşim yerine ulaşamazsan çok çok öleceksin, hepsi bu. Zaten öleceksin eninde sonunda. Buna rağmen çölde bir kılavuz bulsan ne kadar sevinirsin. Ne kadar sevinirsin. Bir yol gösteren bulsan, seni o çölün sıcağından kurtaracak, kurtuluşuna vesile olacak bir yol gösterici bulsan, ne kadar sevinirsin. Ona ne kadar dua edersin, Allah razı olsun dersin. Allah seni yalnız bırakmıyor, şu kainatta seni başboş bırakmıyor. Ne yapacağını bilemiyorsun. Nasıl olman gerektiğini bilemiyorsun. Kendini nasıl terbiye edeceksin bilemiyorsun. İnsanları nasıl şekillendireceğini bilemiyorsun. Nasıl bir toplum, nasıl bir devlet meydana getireceğini sen bilemiyorsun. Yol gösteriyor sana, şuradan git, buradan gitme. Şükretmen gerekmez miydi? Bu bir rahmettir. Ama rahmeti azap gibi gördüler. Neden Allah bize karışıyor diyorlar. Onlara karışan bir Allah istemiyorlardı. Her zaman söylüyorum, Allah'ı kabul ediyorlardı. Kur'an söylüyor. Melekleri bile kabul ediyorlardı. Peygamberi kabul etmiyorlardı. Kitabı kabul etmiyorlardı. Kendilerine yol gösterilmesini kabul etmiyorlardı. Kılavuzun gelmesini kabul etmiyorlardı. Çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Onlar onlara karışmayan bir Allah istiyorlardı. Öyle bir Allah ki onlara karışmaz. Öyle bir Allah ki yalnız rızık verir. Sadece merhametli. Sadece bağışlar. Sadece sıkıştığınız zaman dua edeceğiniz bir Allah. Parayı nasıl kazanıyorsunuz? Karışmayan bir Allah. Nereye harcayacağınıza karışmayan bir Allah. Bedeninizi nasıl kullanacaksınız? Gözünüzü neyden sakındıracaksınız? Neye bakacaksınız, neye bakmayacaksınız? Buna karışmayan bir Allah. Azalarınızı nasıl kullanacaksınız? İmkanlarınızı nasıl kullanacaksınız? Buna karışmayan bir Allah istiyorlardı. O yüzden peygamberi ve kitabı kabul etmiyorlardı. Kendilerine hesap soran bir Allah istemiyorlardı. O yüzden ahireti kabul etmiyorlardı. Onlar o kitabın kendileri için hayırlı olmadığını düşünüyorlardı. O yüzden kabul etmiyorlardı. Allah ise onlara diyor ki, Hamim, tenzilun minel rahmanir rahim. Sizin zannettiğiniz gibi değil. İslami hayat kolay bir hayattır. Anlamıyorsunuz. Bu rahmettir. Sizi bir sürü belalardan da koruyacak. Yalnız ahiretinize değil, dünyanıza da faydalı olacak. Farz mı zordur? Haramı yaptıktan sonra, haram işleyince başına gelenlere dayanmak mı zordur? Farzı yapmak mı zordur? Yoksa harama girip de ondan sonra başına gelenlere dayanmak mı? Mesela namaz kılmanın neresi zordur? İnsan bir müddet sonra alışır. Ama mesela içki içen bir insan ne kadar zorluklarla karşılaşır. Rezil olur, şerefi beş para olur. Her gün gider karısının çocuklarını döver, sokaklarda sürünür, adi bir insana dönüşür. Halbuki belki de şanlı şerefli bir insandır. Ama o içki onun şerefini beş para eder, yollarda sürünür hale getirir onu. Nasıl bir sonuç? Kolay mı? Boş verin ahireti. Cehennemi boş verin, cehennem olmasaydı bile, bu dünyadaki sonuçlarına bile baksanız, sonuçları ağırdır, zordur. O yüzden Kur'an buyurur ki, فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kim ki verdi Allah yolunda ve sakındı Allah'tan, takva sahibi oldu, ahireti de tasdik etti, cenneti, hüsnayı tasdik etti, iman etti ise biz ona kolayı kolaylaştırırız. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ama bir kimse ki vermedi, cimrilik etti ve kendini müstahni gördü. Benim öğüde ihtiyacım yok dedi. Ben de bilirim senin kadar Allah'ım dedi. Allah'a ihtiyaçsızmış gibi gördü kendini. Ve ahireti de inkar etti. Biz de ona zoru kolaylaştırırız. Yani zor bir hayatı, yani iğrenç bir hayatı, kötü bir hayatı ona kolaylaştırırız. Kötü hayatı, haramlarla dolu hayat ona kolay gelir, zevkli gelir. Allah'ın ona bir cezasıdır bu. Mümine kolay kolaylaştırılır. Müslümanca bir hayat kolay bir hayattır. İnsanı bir sürü belalardan korur. Namazın bir sürü faydası vardır. Zekatın bir sürü faydası vardır. Orucun bir sürü faydası vardır. Bütün haramlar da kötüdür. Bir sürü de zararları vardır. Hem Allah'a karşı geldiğin için kötüdür. Allah yasak ettiği için kötüdür. Aynı zamanda da bir sürü zararı da vardır. Dolayısıyla haramlarla dolu bir hayat zor bir hayattır. Haram işleyen adamın başına neler gelir neler. Zina eder, zinanın sonucunda ne kadar kötü olaylar olur. Açın bakın filmlere. Filmlerde görünüyor her bir günahın sonucunda ne gibi arka arkaya kötü olaylar geliyor. Aşkların, meşklerin sonucunda zinalar, zinaların sonucunda birbirini öldürmeler, içkinin sonucunda neler neler, her birinin sonunda bir sürü günahlar ve bir sürü kötülükler ve bu dünyada bir sürü belalar, musibetler. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Zoru ona kolaylaştırırız. O pis hayatı yine de zevkli görür. Çünkü ona layıktı, onu istiyordu. Biz de ona o zor hayatı kolaylaştırdık. Çünkü kendisi istedi, ona zulmetmedik. Kendi böyle istedi. Kitabı zor görüyordu. Kur'an'a uymayı zor görüyor. Halbuki haramları işlemek daha da zordur. Kitaba uyarsan medeni olursun, insan olursun. Nefsine uyarsan nefsin seni rezil eder. Nefsini zapturapt altına alırsan vezir olursun. Nefsine uyarsan rezil olursun. Hazreti Yusuf nefsini zapt etti, o kadının teklifini reddetti, vezir oldu. Kadın nefsine hakim olmadı, rezil oldu. Bu kitap sana nefsinle mücadeleyi emrediyor, başka bir şey değil. Nefsinle mücadele et ki insan olasın. Neden bu kitapla mücadele ediyorsun? Bu kitap sana nefsinle mücadeleyi emretti. Şeytanınla mücadeleyi emretti. Be hey kafir, sen neden bu kitapla mücadele ediyorsun? Bu kitap Rahman ve Rahim'den gelme, sizin iyiliğiniz için, size kılavuz olsun diye. Bir buzdolabı alsanız içinde kılavuz var, kullanım kılavuzu. Olmazsa niye yok dersiniz? Demez misiniz? Televizyon alsanız, bir ufak cep telefonu alsanız kullanım kılavuzu var. Olmazsa niye yok dersiniz? Ben nereden bileceğim nasıl kullanacağımı dersiniz? Aklın yok mu? Hadi bul o zaman. Madem aklın var her şeyi anlıyorsun, o zaman hadi kendin yapsan her şeyi. Orada kılavuz istiyorsun. Onu yapan adam benden daha iyi bilir diyorsun. Ama seni yaratan senden daha iyi bilmiyor öyle mi? Ben kendi kendime yol gösteririm. Ben bilirim diyorsun öyle mi? Buzdolabını bile bilmiyorsun. Nasıl kendini bileceksin? Ruhunu nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Nefsini nereden bileceksin? Allah gibi bilmen mümkün müdür? Allah Azze ve Celle biz bilmediğimiz için bize kılavuz gönderiyor. İnsanlar olan rahmetinden dolayı. Ama onlar rahmet istemiyorlar. Nefislerine uygun yaşamak istiyorlar. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ İsrailoğulları, peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Neden? Kur'an bunu bize açıkça ifade eder. Çok peygamber öldürdüler buyuruyor. Çok peygamber öldürdüler. Neden? Onu da söylüyor. Nefislerine hoş gelmeyen, nefislerine zor gelen şeyler getirince o peygamberler onları öldürüyorlardı. Hedefleri nefislerine uygun bir hayat yaşamak, insana uygun bir hayat değil. Tıpkı talebenin, dersten kaçan talebenin dersi rezil etmesi gibi, derse engel olması gibi, dersin olmasını istememesi gibi, lambayı mesela patlatması gibi, ders olmasın diye böyle şeyler yapması gibi. Bunlar da Kur'an'ı susturabilmek için çeşit çeşit şeyler yapıyorlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle Hamim diye başladı. Bir görüşte öyle. Hamim gibi böyle şeyler hurf-ı mukatta ile başladığı zaman bu müteşabihlerin manasını Allah bilir demiştik. Bunun bir sebebi, hikmeti de şuydu. Kafirler peygamberimiz konuşurken peygamberimizi susturabilmek için ses yapıyorlardı. Taşları vuruyorlardı, ellerini vuruyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Maksat duyulmasın konuştukları. Bugün de öyledir. Bugünün taşları, bugünün el çırpmaları başka türlü. Bugün bu iş medya ile yapılıyor, internetle yapılıyor. Anlattıklarınız duyulmasın, anlaşılmasın diye kimi internet yoluyla iftira atar, kimi televizyon yoluyla iftira atar. Ama o iftiralar sonuçta ortaya çıkar ve Allah onların belasını verir. Allah Azze ve Celle işte onları susturmak için Hamim deyince susuyorlar, şaşırıyorlardı. Böyle bir kelime Arapçada yok. Acaba bundan sonra ne diyecek diye merak ediyorlardı. Böyle bir an susup dinlemek zorunda kalıyorlardı. İşte bir hedefi de o. Bu gibi surelerde böyle başlaması onları bir an susmaya sevk etmek için. Hamim deyince cahiliye Arabı susuyor, şaşırıyor. Bu ne diyor? Ondan sonra tenzilü minerrahmanirrahim deyince ondan sonra duyuyor o cümleyi. Ses yapanlara rağmen onlar bir an durunca bunu duymuş oluyor hiç olmazsa. Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilme. Etkili bir cümle. Hamim'den sonra böyle etkili bir cümle. Rahman ve Rahim'den indirilme. Ve tenzil ile. Tenzil ile inzal ikisi de indirmek demek. Kök harfleri de aynıdır. Fakat arada şu fark var. İnzal toptan indirmeye denir. Tenzil ise kısmen, kısım kısım, peyderpey indirmeye denir. Mesela Kadir suresinde inna enzelnahu fi leylatil kadir buyurur. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. Toptan en yakın semaya, Beytül İzze'ye Allah Azze ve Celle toptan indirdi. Sonra oradan da peygamberimize kısım kısım tenzil ile 23 yılda indirdi. İnzal ile indirilme. Kur'an yani hem inzal ile indi hem tenzil ile indi. En yakın semaya inzal ile indirildi. Sonra oradan Efendimiz'e tenzil ile kısım kısım indirildi. Kafirler itiraz ediyorlardı. Neden diyorlardı? Madem ki Allah'tandır bu kitap, o zaman neden toptan gelmiyor? Yahudiler de itiraz ettiler. Sanki Tevrat toptan gelmiş gibi. Halbuki ellerinde böyle bir delil yok. Onlar da itiraz ediyorlardı. Neye dayanarak itiraz ediyorlardı? Tevrat'ın toptan geldiğine dair ellerinde bir delil mi vardı? Tur-i Sina'da evet Musa Aleyhisselam'a levhalar verildi. Ama tüm Tevrat'ın verildiğini göstermez bu. Allah Azze ve Celle kitabında Hazreti Musa'ya da Tevrat'ın kısım kısım verildiğini, ona vahyettiğini ifade eder. Ona vahyettiğini, bu vahiyler birkaç defa olduğuna göre, dolayısıyla Tevrat da kısım kısım inmiştir aslında. Onların bu itirazları boş bir itirazdı. Çünkü Allah'ın bir sünneti var. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Allah Azze ve Celle kitabını kısım kısım indirir. Çünkü Allah'ın muradı insanlara bilgi vermek değil. Allah'ın muradı insanları adam etmektir. Bu da sabahtan akşama olabilecek bir şey değildir. İnsanların nefisleri sabahtan akşama kadar değişmez. Bir günde, iki günde, bir ayda değişecek değil. O yüzden Allah Azze ve Celle kısım kısım indirir. Her gün bir yerimizi tamir eder. Her gün bir yerimizi tamir eder. Böylece 23 yılda Allah'ın istediği insan ortaya çıkar. O yüzden tenzil ile yani peyderpey indirir. Onların itirazlarına rağmen neden toptan inmiyor demelerine rağmen Allah Azze ve Celle yine de kısım kısım indirmeye devam etti. Çünkü Allah'ın muradı sağlam bir nesil meydana getirmekti. Eğitilmiş bir nesil, nefisleri değişmiş bir nesil, olgunlaşmış, pişmiş bir nesil, tedavi edilmiş bir nesil. Nefisleri terbiye edilmiş olan bir nesil. Çünkü bunlarla yarın bir devlet kuracak, bir medeniyet meydana getirecek. Bunlar yarınlarda Ebu Bekir olacak, halife olacaklar, Ömer olacak, halife olacaklar. Bunlar Halid bin Velid olacak, komutan olacaklar, bunlar vali olacaklar. Bunlar yarınlarda güç ellerine geçecek, bunlar çok güçlenecekler. Güçlendikleri zaman zalimlere benzememeleri için iyi bir eğitimden geçmeleri lazım. Güçlendikleri zaman bu insanlar da diğerleri gibi diktatör kesilmemeleri için, nasılsa güç kuvvet bende istediğimi yaparım dememeleri için, kulluklarını unutmamaları için, spermden yaratıldıklarını unutmamaları için, çamurdan yaratıldıklarını unutmamaları için eğitim görmeleri lazım. Hiç olduklarını anlamaları lazım. Acizliklerini anlamaları lazım. Nefislerinin değişmesi lazımdı. O yüzden kısım kısım geldi ayetler. Böylece değiştiler. Kızını diri diri toprağa gömen Hazreti Ömer, daha doğrusu Ömer, nasıl Hazreti Ömer oldu? Kur'an'ın eğitimi sayesinde. Nereden nereye yükseltti Allah onları? Tenzil ile gelince, tenzille gelmesinin hikmeti işte ortaya çıktı. Kısım kısım insan nefsi böyle kısım kısım terbiye edilebilir. Ne kadar itiraz ederlerse etsinler, Allah Azze ve Celle kısım kısım göndermeye devam etti. Hem bu şekilde tüm insanlara şu mesajı vermiş oldu. Bu hareketin gerçek komutanı Allah'tır. Bir olay oluyor, Allah müdahale ediyor. Şöyle söyleyin, böyle davranın. Böylece hiç kimse kendinin özgür olmadığını anlıyor. Ve herkes Allah'tan gelecek emri bekliyor. Bir olay olduğu zaman peygamber bile bekliyor. Soruyorlar, susuyor, bilmiyor. Bekliyor, Hazreti Peygamber bile bekliyor. Herkese bu terbiyeyi de yerleştirmiş oluyor. Susmayı, beklemeyi, her soruya cevap vermemeyi öğreniyorlar. Bilmiyorsa araştıracaksın yani. Hemen cevap vermeyeceksin. Rabbim ne demiş bu hususta bilmiyorum. Her şeyi bilen Allah'ım. Bir araştırayım. Bilmiyorum demeyi öğretiyor. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem anlatıyordu. Bazıları Müslüman oldular. Başta ifade ettiğim gibi Hamzalar Müslüman olunca korktular. Utbe bin Rabia'ya dediler ki, kendi aralarını konuştular, istişare yaptılar. Darun Nedveleri vardı, onların parlamentosu. Parlamentolarında oturup istişare yapıyorlardı. Dediler ki şu Muhammed'e birisini göndersek de, güzel konuşmayı bilen birini, gitse ona anlatsa, aramızda bu kavga bitse, belki ikna eder. Şiir bilen birini, edebi konuşan birini, sihir bilen birini, kahinlerle görüşmüş, kehanet bilen birini, böyle uzman birini göndersek de, onunla bir konuştursak. Teklif olarak Utbe bin Rabia'ya söylediler, kabul etti. Gitti, Efendimiz o sırada Kabe'deydi. Oturuyordu, düşünüyordu. Bu insanlar nasıl anlayacaklar diye dertli dertli düşünüyordu. Geldi dedi ki, ey yeğenim, Efendimiz'den çok yaşlı tabii.
Bu Utbe bin Rabia Ebu Sufyan'ın kayınbabasıdır. Yaşlıydı yani. Dedi ki ey yeğenim, sen içimizde asil bir insansın. Senin deden de asildi, baban da asildi. Ama sen niye böyle yapıyorsun? Senin dedeni bilmeyen yok, babanı bilmeyen yok. Sen de onların soyundansın, asilsin, şereflisin, soylu soplusun. Ama senin şu yaptığını bize kimse yapmadı. Bizi ikiye böldün dedi. Bizi parçaladın, bizim ilahlarımıza laf söyledin. İlahlarımızı reddediyorsun. Söyle ya Muhammed dedi. Baban mı hayırlı Abdullah, baban mı hayırlı, sen mi hayırlısın? Allah Resulü elbette ki hayırlıydı. Babasından da, anasından da, herkesten de. Fakat babası müşrik olduğu halde putlara tapardı Abdullah. Dedesi Abdülmuttalip de öyle. Buna rağmen Allah Resulü babasıdır diye bir şey demedi. Ve ben daha hayırlıyım demek istemediği için bir şey demedi. Sükut etti. Garip bir tavır. Çok güzel bir tavır. Çok insanın başaramayacağı bir tavır. Baban mı hayırlı, sen mi hayırlısın? O anda sükut etmek. Her adamın başarabileceği bir tavır değil bu. Yüksek seviyede olgunluk gerektirir bu tavır. Fıtri bir olgunluk gerektirir. Efendimiz susunca dedi ki, deden Abdülmuttalip mi hayırlı, sen mi? Efendimiz yine sustu. Ya Muhammed dedi, eğer onlar senden hayırlıysa, onlar putlara tapıyorlardı. Sen niye tapmıyorsun? Yok sen onlardan hayırlıysan o zaman söyle söyleyeceğini. Eğer dedi sen bu davayı ortaya koymaktaki maksadın mal mülk ise para toplayanım aramızda sen en zenginimiz yapalım. Tek bu kavga bitsin. Toplumumuzu ikiye böldün. Bölücülük yapıyorsun. Böyle söylerler, söyleyecekler. Toplumu yanlış üzerinde birleştirmiş olanlar, aslında kimse de birleşmiş değil ama, onlara göre birlik var, beraberlik var. Aslında birlik, beraberlik de yok. Kalpler darmadağınık. Kimse de kimseyi sevmiyor. Akrabalık diye bir şey bile kalmamış. Arkadaşlık kalmamış. Hıyanet almış gidiyor. Aslında birlik, beraberlik de yok da, öyle söylerler. Birliğimizi, beraberliğimizi bozdun diyecekler. Bölücülük yapıyorsun diyecekler. Yanlış üzerinde birleştiyseniz bölmek lazım tabii ki. Bölücülük ne zaman kötüdür? Millet doğru üzerinde birleşmişse bölmek kötü bir şeydir. Fitnecilik iyi değildir. El fitnetu eşeddu minel katil. Fitne adam öldürmekten beterdir. Evet toplum hak üzerinde birleştiyse onları parçalamak kötüdür. Ama yanlış üzerinde birleşmişlerse elbette ki parçalayacaksınız. Nasıl parçalayacaksınız? Doğruyu söylediğiniz zaman insanlar ikiye ayrılacaklar, işte böyle. Doğruyu kabul edenler ve etmeyenler. O zaman size bölücü diyecekler. Aslında siz sebep oldunuz. İnsanları yanlışa sevk ettiniz. Yanlışa sevk etmeyin. İnsanlar hak üzerinde birleşsinler. Bölücü sizsiniz. İnsanları hak üzerinde birleştirmediniz. Batıl üzerinde birleştiriyorsunuz. Hakkı anlattığımız zaman elbette ki batıl yok olacak. Elbette ki toplum ikiye bölünecek. İsa Aleyhisselam da böyle söyler. Ne var ki bunda? Bunda bir gariplik yok. Öyle söylüyor Hazreti İsa. Ben barış getirmeye, sulh getirmeye gelmedim. Matta İncil'inde. Ben barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim. Ben ayırmaya geldim. Ben bölmeye geldim.
Ben anayı, babayı, evladından ayırmaya geldim. Karıyı, kocayı ayırmaya geldim. Akrabaları ayırmaya geldim. Çünkü yanlış üzerinde idiler. Doğruyu söylediği zaman tabii ki ayrılacaklar. Böyle bir ayrılık yoksa fitnecilik değil. Elbette ki yanlışa vurmak lazım. Sadece doğruyu anlatmanız yanlışın yıkılmasını sağlamaz. Yanlışın yanlış olduğunu söylemeniz lazım. Çünkü insanlar anlattığınız doğruyu kabul etse, anlasa bile yanlışın yanlışlığını anlamayabilir. Hem sizinkine doğru der, hem de onunkine doğru der. Anlamayabilir. Herkes düşünmez. Herkes ilim sahibi olmaz. Dolayısıyla yanlışa da yanlış demeniz lazım. Efendimiz de bunu söylüyordu. O yüzden Utbe bin Rabia böyle söylüyor. Onun lafından bunu anlıyoruz. Demek ki Peygamberimiz onların düzenleri, nizamları, dinleri aleyhinde konuşuyordu. Yanlışsınız diyordu. Bugün yalnızca İslam'ı anlatanlar, mevcut yanlışlara temas etmeyenler, batıl düzenlerin batıl olduğunu söylemeyenler, peygamberi bir yol takip etmemektedirler. Bunlar diyorlar ki biz doğruyu söyleyelim, zaten halk kendisi anlar yanlışın yanlış olduğunu. Anlamaz kardeşim, anlamaz. Doğrunun doğru olduğunu söylemek yetmez. Peygamberden iyi mi biliyorsun? Allah'tan iyi mi biliyorsun? Allah kitabında yanlışa vuruyor. Yanlışa vuruyor. Allah şunların düşmanıdır diyor. Allah bunu reddeder diyor. Bu yanlıştır diyor. Bu şirktir diyor. Bu ebediyen cehenneme götürür diyor. Allah yanlışı anlatıyor. Yanlışın yanlış olduğunu söylüyor. Yalnız doğruları anlatmıyor. اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Hangi yol, hangi üslup daha doğru? Hangi metot daha doğru? Kim daha iyi bilir? Efendimiz onların dinlerinin aleyhinde de konuşuyordu. Şimdi başka dinlerin aleyhinde konuşmamakla ilgili kanunlar yapılıyor. İstediğiniz kadar kanun yapın, yanlışa yanlış demeye devam ederiz. Siz yanlışa yanlış dememizi engelleyeceğinizi mi sanıyorsunuz kanun yapmakla? Baba, oğul, ruhul kudüs, üç ilaha inananlar, Hristiyanlar, yanlış olduğunu söylemeyecek miyiz? Ruhbanlığın yanlışlığını söylemeyecek miyiz? Başka bir dine laf atıyormuş gibi olurmuşuz. Laf atmaksa evet laf atıyoruz. Batıla batıl demek zorundayım ben. Allah Resulü konuşuyordu o şekilde. Utbe bin Rabia o yüzden böyle söylüyor. Bir şey okurken, sahabe hayatından bir şeyler mesela, siyerden bir şey okurken bu şekilde okuyun. Mesela Utbe bin Rabia okuyorsunuz mesela, diyor ki sen bizim dinimizi ayıpladın, bizim atalarımızı ayıpladın, sen yolumuzun yanlış olduğunu söyledin, sen bu putların yanlış olduğunu söyledin. Demek ki söylemiş. Demek ki ben de söylemeliyim. Böyle okumalısınız, böyle anlamalısınız. Böyle çıkarımlarda bulunmalısınız, tespitlerde bulunmalısınız. Hikaye gibi okuyup geçmeyeceksiniz. Demek söylemiş diyeceksiniz. Ben de söyleyeceğim bundan sonra diyeceksiniz. Efendimiz dinledi, dinledi, dinledi. Dedi ki eğer senin bu davayı ortaya koymaktaki maksadın eğer mal mülkse sana mal mülk vereceğiz. Tek bu kavga bitsin. Çünkü zayıflıyoruz. Milletimiz ikiye bölünüyor. Zayıflıyoruz. Gücümüzü kaybediyoruz. Ve bizi başka milletler kınıyorlar. Kureyş'in içinden bir kahin çıktı diyorlar. Bir sihirbaz çıktı diyorlar. Peygamberimiz böyle ikna etmeye çalışıyor. Yani ey Muhammed, bizi zor duruma düşürüyorsun. O yüzden bari bizimle anlaş. Hani mal mülk istemiyorsan bile, hiç olmasa bu yönden bizimle anlaş. Yani biz zor durumda kaldık. Başka milletlere karşı mahcubuz yani. Herkes bizi kınıyor yani. Bunların içinden bir kahin çıktı diyorlar. Onun için bari biraz sussan, bizimle anlaşsan. Böylece peygamberimiz de aşiretini düşünecek. Milletini düşünecek. Daha doğrusu kavmini düşünecek. Ve belki az konuşacak, belki konuşmayacak. Allah'tan daha mı kıymetli senin kavmin? Kavmin razı olacak ama Allah razı olmayacak. Susarsan onlar razı olacaklar. Ama susarsan Allah razı olmayacak. Eğer dedi Utbe bin Rabia, eğer bununla maksadın kadınlar, güzel kadınlar ise sana en güzel kadınları verelim. Bir değil 10 tane kadın verelim. Yok dedi, eğer maksadın reis olmaksa seni reisimiz yapalım. Lider yapalım. Sana kral tacı giydirelim. Böyle konuştu konuştu. Efendimiz dinledi saygıyla. Sessizce ya da sözünü kesmeden. Sonra dedi ki bitti mi? Evet dedi. Şimdi sen beni dinler misin dedi. Dinlerim ya Muhammed dedi. Allah Resulü işte bu sureyi okudu. Fussilet suresinin başından 37-38'e kadar, secde ayetine kadar okudu. Ondan sonra secde ayetine geldiği zaman kalktı, secde etti. Utbe bin Rabia donmuş kalmıştı. Yerinden kımıldayamadı. Ve yeter ya Muhammed dedi. Yeter, daha fazla söyleme dedi. Akrabalık aşkına dedi. Ne olursun daha fazla söyleme. Çok etkilenmişti. Dondu kaldı, bir şey diyemedi. Onu gönderenler onu bekliyorlardı. Uzaktan onu görünce dediler ki vallahi Utbe gittiği gibi gelmiyor. Yüzü değişmiş. Farklı bir şekilde geliyor. Gitti onların yanına bir rivayette. Bir rivayette evine gitmiş. Belki sonra onlarla buluşmuştur. Her neyse. Dediler ki ne oldu? Dedi ki ben ona sizin her diyeceğinizi dedim. Demeyeceklerinizi de dedim. Her şeyi söyledim. O sana ne dedi dediler. Dedi ki vallahi bana bir şeyler okudu. Öyle şeylerdi ki şiire benzemiyor. Şiiri içinizde en iyi bilenlerden biri benim. Onun sözleri şiire benzemiyor. O sihirbaza da benzemiyor. Kahine de benzemiyor. Gelecekten haber verenlere kahin denir, bu falcılara filan mesela. Onun hiçbir şeye benzemiyor. Bir şeyler dedi, tam anlamadım ama Ad ve Semud kavminden bahsetti. Onlara gelecek azap gibi, azabın geleceğinden bahsetti. Ben de söyleme, daha çok söyleme diye yalvardım. Çünkü diyor Muhammed'in doğru sözlü olduğunu hepiniz çok iyi bilirsiniz. O Muhammed'ül Emin'dir, o diyorsa olur. O yüzden korkumdan diyor hemen susturdum. Bana kalırsa dedi, onu kendi haline bırakın. Beni dinlerseniz bırakın onu kendi haline. Eğer Araplarla mücadele edecek, belli ki. Eğer Araplar onu yenerse ne ala, kurtulmuş oluruz. Başkaları tarafından öldürülmüş olur hiç olmasa. Yok eğer o onları yenerse, o zaman sizin şerefinizdir. Çünkü sizin içinizden böyle bir insan çıktı. Bırakın dedi onu kendi haline, ne hali varsa görsün. Onun dediği farklı dedi, şiire benzemiyor. Belli ki dedi bu etkili olacak bir sözdür. buna karşı konulamayacak, bu tesirli olacak dedi. Buna karşı koymak mümkün değil, bırakın kendi haline dedi. Yenerse eğer bütün Arapları, bölgeyi, sizin şerefinizdir dedi, bırakın onu. Dediler ki o seni de etkilemiş, onu bırakamayız. Seni de büyülemiş, onu bırakamayız. Onun o zaman davası daha çabuk yayılır. Bırakamayız dediler. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde bu iğrenç teklifleri sükut ile ve Kur'an okuyarak cevaplandırdı. Dedi ki yani demek istedi ki bu teklifleriniz iğrenç. Ben böyle bir şey için çalışmıyorum. Benim derdim ne maldır, ne kadındır, ne makamdır. Böyle bir derdim yok. Ben malımı bu yolda harcıyorum. Üstelik fakir bir hayat yaşıyorum. Hatice'si vardı, zengindi. Malı çoktu. Hatice'sinin malını bu yolda harcamıştı. Fakir düşmüştü. Aç kalıyordu. Bir seferinden oturarak namaz kıldığını gördüler. Hem de Medine'de. İslam devletini kurduktan sonra, ganimetler gelmeye başladıktan sonra, devlet başkanı olduktan sonra, Mekke'de de değil. Baktılar ki oturarak namaz kılıyor. Dediler ya Resulallah, sen bize ayakta namaz kılmayı öğrettin ama sen oturarak namaz kılıyorsun. Sen bize oturarak namaz kılmanın daha sevap olduğunu öğretmiştin. Evet nafile namaz ama olsun, yine de nafile namaz da ayakta kılınsa daha iyi. Biz senden böyle öğrendik ama sen oturarak kılıyorsun. Dedi ki ayağa kalkacak gücüm yok, acım. Acılıktan kalkamıyorum dedi. Böyle bir insana teklifte bulunuyorlardı. Gayen mal mülkse sana mal mülk verelim. Halbuki zaten zengindi peygamber olmadan evvel. Peygamberimizin bu gibi halleri, aç kalması vesaire, bu gibi hallerini fakirlere örnek zanneder bazı insanlar. Peygamber zenginlere örnektir evvela. Çünkü o aslında zengindi. Onun fakirce hayatı kendinin tercih ettiği bir hayattı. Onun fakirliği fakru ihtirari denilen mecburiyetten olan fakirlik değil yani. Onun fakirliği fakru ihtiyari idi. Kendinin tercih ettiği bir fakirlikti. O onu tercih ediyordu. Mekke'de zengindi. Hatice'sinin malı çoktu. Kendi de o mala mal katmıştı. Medine'de de savaşlardan ganimetler geliyordu. Allah Resulü onları da dağıtıyordu. Kendi hissesini de dağıtıyordu. Onun fakirliği kendinin tercih ettiği bir fakirlikti. Onun hayatı öncelikle zenginlere örnektir, daha sonra fakirlere. Böyle bir insana fakirliği kendi tercih etmiş olan, bu yolda davası uğruna malını harcamış olan bir insana diyorlardı. Sana mal verelim, bu davayı bırak. İğrenç teklifti bu. Bırakın bir peygamberi, samimi bir dava adamı için bile bu iğrençtir. Samimi bir dava adamına sana 100 trilyon vereceğiz deseler güler geçer. Ya da acıyarak bakar onlara. Hiçbir şey anlamadınız der. Hiç beni anlamaya çalışmadınız. Hep başka şeylerden şüphelendiniz. Hiç anlamaya çalışmadınız. Hep acaba gayesi şu mudur, bu mudur? Hiç Allah için olacağını hesaba katmadınız. Bu şekilde Allah Resulü onların o tekliflerini sükutla karşıladı. Siz dedi yani ne diyorsunuz bana? Ben zaten mevki makam sahibiydim. Ben Muhammedül Emin'dim. Ben o makamı terk ettim. Bana herkes hürmet ederdi. Muhammedül Emin derlerdi. Bana Muhammedül Mecnun dediniz. Ben bu davayı ortaya atınca makamımı kaybettim. Ne makamından bahsediyorsunuz? Ne malından, mülkünden bahsediyorsunuz? Ben bu davayı ortaya atınca mal mülk kalmadı, bir şey kalmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetçilere örnek bir hareket ortaya koydu.
size bu şekilde tekliflerde bulunacaklar. Reddetmeye bile tenezzül etmeyeceksiniz. Gülüp geçeceksiniz. Acıyarak bakacaksınız. Anlamadınız, anlamak istemediniz diyeceksiniz. Ve onlara Kur'an okuyacaksınız. Kur'an'la onları tehdit edeceksiniz. Ad ve Semud kavimlerine gelen azap gibi size de azap gelir. Ayağınızı denk alın diyeceksiniz. Başka bir şey demeyeceksiniz. Onları kendinizle karşı karşıya getirmeyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya getireceksiniz. Allah size azap eder diyeceksiniz. Ben sana şöyle yaparım demeyeceksiniz. Biz kuvvetlenirsek size şöyle yaparız demeyeceksiniz. Sizin değil bu dava, Allah'ın davası. Önce Allah ile onları karşı karşıya getireceksiniz. Ad ve Semud kavimlerine ne yaptı size de yapar. Allah Resulü açık konuşuyordu. Alttan almıyordu. Eğilip bükülmüyordu. Renkten renge girmiyordu. Doğruları dobura dobur söylüyordu. Güzel söylüyordu, kalp kırmıyordu, saygısızlık yapmıyordu, akli delillerle konuşuyordu ama doğruları saklamıyordu. Bugün akıllı konuştuğunu zannedenler gerçekleri saklamayı akıllılık zannediyorlar, taviz vermeyi akıllılık zannediyorlar, strateji zannediyorlar, siyaset zannediyorlar, siyasetleri batsın yerin dibine. Peygamberin siyasetini bırakıp kendi kafalarından siyasetler koyuyorlar. Bir yere varamıyorlar. Senin peygamberin böyle vardı hedefine. Sen neden başka yollar uyduruyorsun? Senin peygamberin işte böyle konuşuyor. Sen neden böyle konuşmuyorsun da onlardan gibi görünüyorsun? O zaman onlar seninle karşı karşıya geliyorlar. Seninle, Allah ile değil. Ama peygamber onları Allah ile karşı karşıya getiriyor. Burada aşağıdaki ayetlerden, daha sonra gelecek olan ayetlerde Allah Azze ve Celle Ad ve Semud kavminden bahsedecek. Bunların azaba uğradıklarından bahsedecek. Ey peygamberim, böyle söyle, Kur'an'la tebliğ yap. En çok okuduğunuz Kur'an olmalı, en çok anlattığınız Kur'an olmalı. Tebliğde de en fazla Kur'an'a başvuracaksınız. Kur'an'ı mehcur bırakmayacaksınız, terk etmeyeceksiniz. Bütün meselelerinizde Kur'an'a başvuracaksınız. Tebliğ yaparken de Kur'an'la tebliğ yapacaksınız. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Onlarla cihadı kebir ile cihat et. Ne ile? Bil Kur'an yani. Kur'an ile onlara karşı büyük cihat yap. Kur'an ile. Kur'an'a göre Kur'an ile cihat cihadı kebirdir. Cihadı kebir yapmak isteyenler Kur'an ile yapmak zorundadırlar. Onlarla Kur'an ile büyük cihat yap. Kur'an okumayanlar, Kur'an'la konuşmayanlar, bence diye konuşanlar, sen kimsin? Sen kimsin? Seninle mi karşı karşıya getiriyorsun insanları? Başka ideolojileri, hakim düzenleri, kendinle mi karşı karşıya getiriyorsun? Senin peygamberin böyle yapmıyordu. Senin kitabının yöntemi bu değil. Senin kitabın onları Allah'la karşı karşıya getiriyor. Onlar Allah'a karşı gelmiş olmalılar. Ki Allah sana yardım etsin, onları kahru perişan etsin. Sen, onların rakibi sensen, senin sana düşman iseler Allah sana yardım etmez. Çünkü sen Allah ile onları karşı karşıya getirmedin. Hareketin Allah namına olmalı. Kendi namına değil. Demokrasi namına değil. Özgürlük namına değil. Özgürlük namına çıkarsan ortaya, hak hukuk davası gibi, ırkçılık davası gibi, fakir fukara davası gibi bir takım davalarla ortaya çıkarsan, o zaman Allah'ın yardımını bekleme. O zaman saflar ayrılmaz.
Allah'ın yöntemi safları ayırmaktır. Allah ile onlara karşı mücadele ver. Allah ile onları karşı karşıya getir ki saflar ayrılsın. Saflar ayrılınca Allah sana yardım etsin. Onları da kahru perişan etsin. Yöntem bu olmalı. Allah Azze ve Celle bu şekilde sureye giriş yapıyor. Tenzilun minerrahmanirrahim. Sonra kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen liqavmin ya'lemun. Bu kitap tafsil ile gelmiş olan bir kitaptır. Kitabun fussilet ayatuhu. Ayetleri tafsil ile açıklamalı olarak gelmiş olan bir kitaptır. Kur'anen arabiyye, Arapça bir Kur'an olarak. Arapça bir Kur'an olarak لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ. Ama herkes anlamayacak, ilim sahipleri anlayacak, bilenler için, bilen bir kavim için, hakikati arayan bir kavim için, hakikati aramayanlar için değil. Demek ki bir insanın bütün ilgisi, kadın ise, mal ise, makam ise, araba ise, ev ise, koltuk takımları ise, Allah onun anlamasına yardımcı olmayacaktır. Kime? Kitabın Fussilet ayatı kim için? Bunun ayetleri tafsil edilmiş, tafsilatlı bir şekilde meseleler ortaya konulmuş. Kim için? Kur'an'ın Arabiye olarak, Arapça bir Kur'an olarak. Demek ki Türkçesi Kur'an değildir. Çünkü Kur'an Arabidir. Türkçesi Kur'an değildir. Türkçesi tefsirdir. Ama adına meal dersiniz, ama her ne derseniz deyin, meal de sonuçta bir tefsirdir. Kısaltılmış halidir. Lafzi tercüme caiz değildir ve mümkün değildir. Yapılan şey manevi tercümedir. Dolayısıyla bu kısa tefsir olmaktadır. Dolayısıyla bu Kur'an değildir. Mealler çoktur. Kur'an tektir. Meallerde hata olur. Kur'an'da olmaz. Meallerde Kur'an'ın fesahati, belagatı yoktur. Kur'an'da vardır. Dolayısıyla Kur'an Arabidir. O halde namazda da Kur'an okunur. Ve rettilil Kur'ane tertile. Geceleyin namaza kalktığın zaman Kur'an oku tertil ile tane tane Kur'an oku diyor Allah. Kur'an da Kur'an Arabidir. O halde Kur'an Arapça olanıdır. Kur'an okumak zorundasın namazda. Türkçesini okuyamazsın yani. Çünkü Kur'an Arabi olarak gelmiş. Okunan bir kitap. Kur'an'ın bir manası da o. Okunan, Arapça okunan bir kitap. Kitabın fusilet ayatı. Öyle bir kitap ki Kur'an Arabi. Arapça okunan bir kitap. لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ. Ama bilen bir kavim için. Hakikatleri arayan, demek ki bilenler ondaki tafsilatı görebilecekler. Demek ki bilenler ondaki mucizeleri görebilecekler. Demek ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'tan ancak alimler korkar, bilenler korkar. Çünkü onlar Allah'ın gücünü, kudretini görürler. Çünkü görecek bir göze ulaşmışlardır. Her göz görmez. Nasıl ki kör olan göz değil, kalptir. لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ. Gözler kör olmaz ama kalpler kör olur. اَلَّتِ فِي sudur, göğüslerinizdeki kalpler. Nasıl ki gören, görmeyen, kör olan göz değil, kalptir. Aynı şekilde gören de yine kalptir. Görmeyen de kalp, gören de kalptir. Bilenler anlarlar. Bilecek bir göze ulaşmış olanlar, bilecek bir kalbe ulaşmış olanlar, baktığı zaman görebilenler ve ilim sahibi olmuş olanlar, onlar anlarlar. Çünkü onlar ilgilendiler, ilgi duydular, hakikatlere karşı ilgi duydular. İmana ulaşmanın birinci basamağı ilgi duymaktır. İlgi duymayanlar hiçbir zaman imana ulaşamazlar. İlgi duymayan adama Allah neden iman versin? Adamın tek ilgi alanı, arzuları, istekleri ise Allah ona neden iman versin? Neden versin? Neden versin? Mecbur mu iman vermeye? Araştıracaksın ki, ilgileneceksin ki en çok önem verdiğin hakikat olacak. Hakikati arayacaksın ki Allah sana iman verecek. İlgi sahibi olmayanlar hiçbir zaman imana ulaşamamışlardır. Müslüman olmak başka bir şey. Anadan babadan görme Müslümanlık. Bu iman değil. Bu Müslüman olmak. Kabul etmek, teslim olmak, tasdik etmek. Bu Müslüman olmak. İman bunun ötesinde bir şey. Araştırmaları sonucunda, kafa yormaları, tefekkürleri sonucunda ilim sahibi oldukça imana ulaşır. Ve o zaman işte Allah'tan hakkıyla korkar. İnnemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ, o zaman gerçekleşir. Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar. Çünkü onlar bilirler Allah'ın gücünü, kudretini, ilmini, sanatını. Artık onlar başka insanlar gibi bakmazlar. Bir fasıkın baktığı gibi bakar mı bir muttaki? Bir fasık da bakar elmaya, armuta, gökyüzüne, güneşe, yağmura, toprağa, ağaca. Bir fasık da bakar, bir muttaki de bakar. Bir muttaki de bakar, evliyadan bir zat da bakar. Normal bir insan da bakar, Abdülkadir Geylani de bakar. Abdülkadir Geylani de bakar, Hazreti Peygamber de bakar. Herkes bakar, herkes görebileceği kadarını görür. لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ, bilenler için bunlar birer delil olurlar ve güçlü bir imana ulaşırlar. Demek ki Kur'an herkese hidayet kaynağı olmadığı gibi اَلِفْ لَا مِمْ زَلِكَ الْكِتَبْ لَا رَيْبَ فِي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ, kimler için hidayet kaynağıdır? Muttaki olanlar için, herkes için değil, Allah'tan korkanlar için hidayet kaynağıdır. Allah'tan korkacak ki o kitap ona yol gösterecek. Yoksa Allah ona o kitabıyla bir şey vermez. Önce muttaki olacak. Allah'tan korkacak. Bakacak kainata, Allah'ın gücünü, kudretini görecek. Korkacak, ondan sonra o kitabı okuyacak. O zaman ona hidayet gösterilecek. Nasıl ki muttaki olunca hidayet yolu gösteriliyor, hidayet ediliyor ise, aynı şekilde ilim sahibi olunca o görüyor bir takım mucizeleri, Kur'an'ın mucizelerini ancak ilim sahibi olunca görebiliyor. Dolayısıyla öyle olun denilmiş oluyor. İlim sahibi olun ki ayetlerin tafsilatlı bir şekilde açıklanışını görün, mucizelerini görün, Subhanallah deyin. Kur'an'a ne kadar hakim olursanız o kadar Allah'tan korkarsınız ve o kadar da Allah'ı seversiniz. Hakimiyetiniz kadar, bilginiz kadar, takvanız kadar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kitabının kimler için hidayet kaynağı olduğunu anlatmış oluyor. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım, İslam medeniyetini kurmayı nasip eyle. Bu yolda mücadele edenlerden kıl bizi. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.